Ayrım 6, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 51. Marcus Archer Rivonia'daki eski çiftliği 5 yıl önce almıştı. O bölge henüz gelişmemişken 5 dönüm toprağa sahip olmuştu. Şimdi hemen yanında Johannesburg Kent Kulübü vardı. Kulüp yöneticileri çiftliği satması için ona 100 bin sterlin, yani eski fiyatın 15 katını veriyorlardı ama adam satmaya yanaşmıyordu. Çevrede yepyeni modern büyük evler yükselmekteydi. Marcus Archer eski evin damını aktarmakla yetinmiş, bahçeye türlü çiçekli bitki dikmişti. Bakımsız kalan sarmaşık ve diğer bitkiler de etrafı kaplamıştı. Bu yüzden epey içeride kalan evi görebilmek mümkün değildi. Hem kent kulübünde pek çok zenci garson, bahçıvan, işçi çalışıyordu. Bu yüzden Marcus'un siyah dostları ve siyasi yandaşları dikkati çekmeden eve gidip gelebiliyorlardı. Böylece Marcus'un Pak'ın Tepesi adını verdiği çiftlik, Afrika Bağımsızlık Hareketi'nin merkezlerinden biri haline gelmişti. O gün çiftliğe gelen zenci avukatlardan Nelson Mandela, arkasına yaslanarak uzun mutfak masasının öbür yanında oturan Marcus'a baktı. Pak'ın Tepesi'nin en geniş yeri mutfaktı, toplantılar hep burada yapılıyordu. Artık harekete geçme zamanı geldi, boykot, grev ve başkaldırılar başlamalı. Biz bir program yaptık. Yanda oturan Moses Gama ses çıkarmadan onu dinliyor, bir yandan da kafası hızla çalışıyordu. Oradaki siyahların hepsinin de günün birinde Güney Afrika'nın lideri olmayı düşlediğini biliyordu. Ama Mandela'nın İngilizce konuşması da üzücü bir gerçeği açıklıyordu. Hepsi farklıydılar. Mandela bir Temboydu, Zuma bir Zulu, Moses Gama da bir Ovamboydu. İçeride daha 6 ayrı kabileden insan vardı. Sonra gözleri bir arada oturan Zulu'lara ilişti. Zulu'lar savaşçı kabilelerin en gururlu, en bağımsız olanıydılar. Beyazlar gelmeden önce çevrelerindeki herkesi ezmişlerdi. Sayıca fazla olmaları ve üstünlükleri dolayısıyla Güney Afrika'nın ilk başkanı da onların arasından çıkacaktı kuşkusuz. Yine de Zulu'larla evlilik bağı olan biri de başkan seçilebilirdi. Moses bunu ilk kez düşünmüyordu, kendisi 45'ine yaklaşmıştı. Zulu kralı Chaka'nın soyundan gelen bir Zulu kızı alabilirdi. Kendini toplayarak yine Nelson Mandela'yı dinlemeye başladı. Adam kişilik sahibiydi, konuşması da etkileyiciydi. Moses onun çok tehlikeli bir rakip olabileceğini biliyordu. Hem ANC'nin gençlik kolu da bu adamı desteklemekteydi. Kendisi de daha fazla taraftar bulmalıydı. Moses hafifçe dönerek yanında oturan Hendrik Tabaka'ya baktı. O anda derin bir sevgi duydu. Bu adam 20 yıldır böyle yanındaydı. Swart Hendrik iri yarı bir erkekti. Moses kadar boylu ve ondan daha da geniş omuzluydu. Yuvarlak kel kafasında eski kavga ve savaşın izleri vardı. Ön dişleri yoktu. Moses bu dişleri döken beyazın nasıl öldüğünü anımsadı. Hendrik Moses'in baba bir ağabeysiydi. Ovambo kabilesinin de reisiydi. Orada Moses'in güvendiği tek insandı. Bir rakip değil, hem gerçek bir dost hem de sadık bir hizmetkardı. Swart Hendrik başını sallayınca Moses avukatın konuşmasını bitirdiğini anladı. Şimdi herkes kendisine bakıyor, cevap vermesini bekliyordu. Ağır ağır ayağa kalkarken yaptığı etkinin farkındaydı. Hepsinin yüzünden saygılarını okuyordu. Oradaki düşmanları bile duydukları huşuyu gizleyemiyorlardı. ''Moses kardeşlerim'' diye başladı. ''Değerli kardeşim Nelson Mandela'nın sözlerini dinledim ve her kelimesini kabul ediyorum. Yalnızca eklemem gereken birkaç şey var.'' Bir saate yakın bir süre konuştu. Kendi sendikasına bağlı işçilerin çalıştığı madenlerde ani grevlerle direnmeye başlamalarını önerdi. Bu grevler sırasında kimse Witwatersrand'da beyazların dükkanlarından alışveriş etmeyecek. Gerek silimlerini siyahların dükkanlarından sağlayacaklar. Hendrik Tabaka'nın o bölgede 50'den fazla dükkanı vardı ve Moses Gama da onun gizli ortağıydı. Masadakiler bunu beğenmediler. Mandela itiraz etti. Bu karar bizimkilerin yaşamını çok güçleştirecek. Çoğu yalnızca beyazların dükkanları bulunan yerlerde yaşıyor. Moses sakin sakin öyleyse siyahların dükkanları bulunan yerlere kadar yolculuk yaparlar diye karşılık verdi. Mücadelemize katılanlar özveride bulunmaları gerektiğini öğrenirlerse bir zararı olmaz. İyi ama önerdiğin ölçüde bir boykotu uygulamak imkansız. Bu kez Hendrik Tabaka cevap verdi. İtaat etmeleri için buffaloları kullanırız. Buffalolar sendikanın yasa uygulayıcılarıydı. Emirleri Hendrik Tabaka'dan alıyorlardı. Hepsi de çabuk ve acımasız hareketleriyle tanınmışlardı. Bu grup daha çok özel bir siyasi orduya benziyordu. Odadakilerin huzurunun kaçtığını gören Moses hafifçe kaşlarını çattı. Hendrik'in buffalolardan söz etmesi hataydı. Hemen devam etti. Bence ANC'nin bir askeri kanadı olmalı. Eğitim görmüş ve davamız uğruna ölmeye hazır, savaşacak insanlar gerekli bize. Bu orduya Umkonto ve Sizwe yani milletin mızrağı adını verelim. Adamlarımızı gizlice eğitelim. Her an saldırıya hazır olsunlar. Bir an susup masadakileri hafif bir alayla süzdü. Aramızda yaşlılar var, onlar deneyimlidir. Onların kır saçlarına ve bilgilerine saygım var. Ama geleceğin gençlere ait olduğunu da unutmamalıyız yoldaşlar. İyi sözlerin zamanı vardır. Toplantılarımızda sık sık bu sözleri duyduk. Harekete geçmenin de zamanı vardır. Cesaretle hareket ise gençlere özgü bir şeydir. Moses Gama yerine otururken hepsini de çok etkilemiş olduğunu anladı. İhtiyar Zuma kır saçlı başını sallıyor, dudakları titriyordu. Zamanının geçtiğini anlamıştı. Nelson Mandela ve yakın dostu Oliver Tambo onu ifadesiz tavırla izliyorlardı. Ama kalplerindeki öfkeyi gözlerinden görmek mümkündü. Savaş hattı belirlenmiş, onlar düşmanlarını tanımışlardı. Daha da önemlisi saldırı ve kavga taraflısı olan gençlik kolunun iki temsilcisinin yüzlerindeki ifadeydi. Onlar Moses'e izleyecek yeni bir yıldız bulmuş gibi bakıyorlardı. Tara bu gerçekten büyüleyici bir şey diye anlatıyordu. Profesör Dart yeni kazılarıyla ilgili 4 konferans verecek. Biliyorsun üniversitedeyken arkeolojiden mezun oldum. İnsanlığın beşiğinin Güney Afrika olduğu gerçekten doğru sanırım. Şahsa onun sözünü kesti. Yani en az 4 gün burada olmayacaksın. Çocuklar ne olacak? Annenle konuştum. Ben yokken Veltevreden'de kalmayı kabul etti. Şahsa seninle gelemem diye itiraz etti. Ceza kanunundaki değişiklikle ilgili öneri görüşülecek. Onun için parlamentoda olmalıyım. Seni uçağımla götürürdüm. Ama bu durumda bir Viscount'la gitmen gerekecek. Çok yazık, Tara içini çekti. Senin de hoşuna giderdi. Profesör Dart konuşurken insanı adeta büyüler. Carlton'daki dairede kalırsın tabii. Orası boş duruyor. Molly yeri ayarladı. Rivonia'da bir arkadaşında kalacağım. Komünist ahbaplarından biridir herhalde. Şahsa hafifçe kaşlarını çattı. Manfred çiftlikten ayrılmadan önce kendisine üstünde Tara Isabella Courtney, eski adı Malcolmus yazılı bir dosya vermiş, önerimizi kabul edersen ilgilenmen gereken tek sorun bu demişti. Bu da gerçekten ciddi bir sorun. Şahsa da bu konuyu açabilmek için uygun bir fırsat kolluyordu. Bu kez tutuklanmamaya gayret et bari. Elindeki gazeteyi indirip karısına baktı. Zamanın uygun olmadığı kanısına vararak mırıldandı. Yalnız kalan çocukların ve eşin sensiz birkaç gün dayanmaya çalışacaklar. Marcus Archer genç kadını havaalanında karşılayarak Park'ın tepesine götürdü. Eski ev ve türlü ot bitmiş bahçe çok sevimliydi. Burası bakımlı ve görkemli, Veltevreden'den ne kadar farklıydı. Marcus arabayı park eder etmez onu verandanın öbür yanında bulacaksın dedi. İlk kez Moses'dan söz ediyordu ama yine de adını söylememişti. Tara ne giyeceğini bilememiş, Moses'in pantolondan hoşlanmayacağını düşünmüştü. Renkli ucuz basmadan uzun bir etekle sade bir yeşil pamuklu bluz ve sandalet giymişti. Makyaj konusunda da düşünmüş, sonunda uçuk pembe dudak boyasıyla siyah rimelde karar kılmıştı. Şimdi güneşte yalnız dururken birden kuşkuya kapıldı. Kendisini yetersiz hissederek telaşlandı. Marcus uzaklaşmamış olsa hemen ondan kendisini havaalanına götürmesini rica edecekti. Bütün cesaretini toplayarak kireç badanalı evin arka tarafına doğru yürüdü. Köşede durup üstü kapalı verandaya baktı. Moses Gama arkası ona dönük bir masanın başında oturuyordu. Masa kağıt ve kitap doluydu. Kapkara şahane vücuduyla tam bir karşıtlık oluşturan açık yakalı beyaz bir gömlek giymişti. Başını eğmiş bir deftere bir şeyler yazıyordu. Tara çekinerek verandaya çıktı. Sessizce yaklaşmıştı ama adam onun geldiğini hissederek döndü, gülümsemedi. Ayağa kalkarak onu karşılamaya gelirken gözlerinde tatlı bir ifade belirdi. Tara'yı kucaklamadı, öpmeye de kalkmadı. Kadın buna da memnun oldu. Bu tutumu ne kadar farklı biri olduğunu açıklıyordu. Moses onu masadaki ikinci iskemleye götürüp oturttu. ''İyi misin?'' diye sordu. ''Çocukların iyi mi?'' Afrikalılara özgü nezaketi unutmamıştı. Bunu ikramlar izledi. ''Sana bir fincan çay verebilir miyim?'' Kalabalık masadaki tepsiden bir fincan alarak çay doldurdu. ''Geldiğin için teşekkür ederim.''
''Muli haberini verir vermez yola çıktım. Sana sözüm vardı.''
''Bana verdiğin sözleri hep tutacak mısın?''
Tara içtenlikle ''daima'' derken Moses onun yüzünü inceliyordu.
''Evet, sanırım daima sözünü tutacaksın.''
Tara onun bakışlarına daha fazla dayanamadı. Erkeğin gözleri ruhunu yakıyordu adeta, bakışlarını kaçırdı. Moses da gelecekte yapacakları şeylerden söz etmeye başladı. Her sözü anlamlı ve heyecan vericiydi. Tara artık giyim ve makyaj gibi küçük şeyleri düşünmüyordu. Önemli olan konuştukları ve etraflarını saran sihirli havaydı. Birden gökyüzünün karardığını fark ederek irkildi. O sırada Markus gelip ona içinde pek az eşya olan yatak odasını gösterdi.
20 dakika sonra müzeye gideceğiz dedi.
Transvaal Müzesi'nin konuşma salonunda üçü geride bir yere oturdular. Kalabalıkta belki yarım düzine daha zenci vardı. Markus ikisinin arasındaydı. Çünkü beyaz bir kadının yanındaki siyah erkek fazla ilgi ve düşmanlık uyandırırdı. Tara ünlü profesörün sözlerini dinlemekte güçlük çekiyordu. Aklında yalnızca Moses Gama vardı. Park'ın tepesine dönünce mutfağa geçtiler. Markus onlara yemek hazırladı. Bu yemek Veltevrede'nin mutfaklarında pişirilenler kadar lezzetliydi. Markus gece yarısını geçe birden ayağa kalktı. Moses'e ''Seni sabaha görürüm'' derken Tara'ya büyük bir kinle baktı. Kadın onu ne zaman öfkelendirdiğini bilemiyordu. Yine de bunun önemi yoktu. Çünkü Moses elini tutuyordu.
''Zence haydi gel'' diye mırıldandı. Tara o anda bacaklarının vücudunun ağırlığını çekemeyeceğini sandı.
Uzun süre sonra ter içinde adamın yanında yatarken ''Asla'' diye fısıldadı. ''Asla senin gibi birini tanımadım. Bana kendi hakkımda hiç bilmediğim şeyleri öğretiyorsun. Sen bir sihirbazsın Moses Gama.'' ''Kadınları nasıl böyle iyi tanıyabiliyorsun?''
Moses hafifçe güldü. ''Biliyorsun biz fazla sayıda eş alabiliriz. Bir erkek bütün eşlerini mutlu edemezse hayatı bir cehennem olur. Bunu öğrenmesi gerekir.''
''Tara senin fazla eşin var mı?'' diye sordu.
''Henüz değil ama bir gün.''
''Onların hepsinden de nefret edeceğim.''
''Adam beni düş kırıklığına uğratıyorsun dedi. Seksle ilgili kıskançlık Avrupalılara özgü saçma bir duygudur. Böyle bir şeyi fark edecek olursam seni aşağı göreceğimi bil.''
Tara hafif sesle ''Lütfen'' diye yalvardı. ''Sakın beni aşağı görme.''
Moses sert konuştu. ''Öyleyse bunun için neden yaratma kadın?''
Tara o anda Moses Gama'nın kendisine istediği gibi emredebileceğini anladı. Tara Moses'le geçirdiği ilk gün ve gecenin bir ayrıcalık olduğunu anlamış, Moses'ın kendisine zaman ayırmış olduğunu da sezmişti. Adamın pek çok işi varken bunu yapabilmesi güç olmuştu kuşkusuz. O eski evin verandasında kabile toplantısı yapan eski Afrika krallarına benziyordu. Onunla konuşmak isteyen erkekler ve kadınlar sabırla mavi sakız ağaçlarının altında kendi sıralarının gelmesini bekliyorlardı. Orada her tip ve yaşta insan vardı. Ülkenin en ücra köşelerinden gelen basit, cahil insanların yanı sıra kendi otomobilleriyle Park'ın tepesine gelen koyu renk takım elbiseli avukatlar, iş adamları görülüyordu. Hepsinin ortak bir yanı vardı. Bu da Moses Gama'ya gösterdikleri büyük saygıydı.
Bazıları töresel şekilde el çırparak ona baba veya enkozi yani efendi diyorlardı. Diğerleri Avrupalı gibi el sıkıyordu ama Moses hepsine kendi lehçeleriyle karşılık veriyordu. Tara ona hayran olmuştu. Adamın en az 20 dil konuştuğunu düşünüyordu. Moses Gama genellikle Tara'nın yanında sessiz sedasız oturmasına izin veriyor, gelenlere "O bir dost, konuşabilirsin" diyordu. Ancak iki kez çok önemli ziyaretçilerle konuşurken ondan gitmesini istedi. Gelenlerden biri parlak yeni bir Ford arabası olan ön dişleri dökülmüş, kabak kafalı, çok iri yarı bir zenciydi. "Moses, bu ağabeyim Henrik Tabaka," dedi. İkisi Tara'nın oturduğu yerden uzaklaşıp güneşli bahçede dolaşmaya başladılar. Tara o günlerde gördüğü şeylerin etkisindeydi. Zaten adamın kendisine özel ilgi göstermesi yüzünden hala heyecan duyuyordu. Onun her yaptığı, her söylediği apayrı biri olduğunu açıklıyordu. Hem gelip ona saygı sevgi gösteren Afrikalılar da kendisini geleceğin bir devi olarak kabul ettiklerini belirtiyorlardı. Yalnız bu erkeğin hiçbir zaman kendisine ait olamayacağını düşünerek kederleniyordu. O insanlarına aitti. Moses'in ona ayırabildiği zaman kırıntıları için şükretmeliydi. Gecelerde gündüzler gibi insanlar ve olaylarla doluydu. Gece yarılarına kadar mutfakta oturuluyor, yemek yeniyor, sigara içiliyor, gülünüyor, konuşuluyordu. Bu konuşmalar, eşsiz fikirler, loş mutfağı pırıl pırıl aydınlatmaktaydı. Daha sonra yani sabahın ilk saatlerinde sevişiyorlardı. Tara'ya vücudu sanki kendisinin değilmiş gibi geliyordu. Adam onun vücudunu alıp çok sevilen bir canavar gibi yutuyordu sanki. O üç kısa gün içinde yüzlerce yeni yüz tanıdı. Sanki çok geniş bir ailenin bir üyesi olmuştu. Moses Gama kendisine itibar ettiği için beyazlar da siyahlar da onu hemen kabul ediyor, tam anlamıyla güveniyorlardı. Veltevreden'deki hayal dünyasına dönmeden bir gece önce mutfaktaki yemek masasında yanına ilk görüşte hoşlandığı birini oturttular. Tara'dan en az 10 yaş küçük, 20'sine henüz gelmiş ama kendisinden beklenmeyecek kadar olgun bir kızdı. "Adım Victoria, dini Zulu," diye tanıttı kendini. "Arkadaşlarım bana Vicky derler. Sizin bayan Courtney olduğunuzu biliyorum." Kadın hemen "Tara" diye düzeltti. Evlilik soyadını duymak onu çok rahatsız etmişti. Genç kız çekingen bir tavırla gülümsedi. Siyah bir Madonna gibi huzurlu bir güzelliği vardı. Klasik yuvarlak yüzünden, iri badem gözlerinden, dolgun dudaklarından soylu bir Zulu olduğu belliydi. Cildi de koyu kehribar rengiydi. "Siz Zululand'daki Courtney'lerin yakını mısınız? İhtiyar General Sean Courtney ve Sir Garrick Courtney'in." Tara bu adları duyunca adeta şok geçirdi. Duygularını saklamaya çalışarak konuştu. "Evet, Sir Garrick kocamın büyük babasıdır. Oğullarıma da Sean ve Garrick adlarını verdik." "Neden sordun Vicky? Aileyi iyi mi tanıyorsun?" "Ah evet Bayan Courtney. Tara, uzun zaman önce geçen yüzyılda büyük babam Zulu savaşlarında Cetewayo'ya karşı General Sean Courtney'in yanında çarpışmış. Büyük babam Embeyane'nin kral olması gerekirken Cetewayo bunu ailemden çalmış. Büyük babam da General Courtney'in uşağı olmuş." Tara "Embeyane" diye bağırdı. "Ah evet, Sir Garrick Courtney, Zululand Tarihi adlı kitabında ondan söz ediyordu. Ölene kadar Sean Courtney'in yanından ayrılmamış. Buraya gelip altın aramışlar. Sonra da şimdi Rodezi olan topraklarda fil dişi avına çıkmışlar." Vicky sevinçle güldü. "Bütün bunları biliyorsun. Ben küçük bir kızken babam da bana aynı hikayeleri anlatırdı. Babam hala Tönis Kral'ın yakınında oturuyor. Büyük babam Embeyane ölünce babam yaşlı generalin yanında onun yerini almış. Hatta 1916'da generalle birlikte Fransa'ya bile gitmiş. General öldürülene kadar da yanındaymış. General ona ömrü boyunca yaşaması için Tönis Kral'ın bir bölümünü ve yılda 1000 sterlin de para bırakmış. Courtney'ler olağanüstü bir ailedir. Babam generalden söz ederken hala ağlar." Vicky birden susarak hüzünle karşılık bir şaşkınlıkla başını salladı. O günlerde yaşam kolaymış anlaşılan. Büyük babam ve babam aslında kabile reisleriymiş. Ama beyaz bir adama hizmet etmekle ömürlerini geçirmeyi uygun bulmuşlar. Üstelik o beyazı çok da sevmişler. O beyaz da onları sevmiş sanırım. Bazen bunun çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Böylece, Tara ıslık gibi bir sesle konuştu. Hiçbir zaman böyle düşünme. Courtney'ler her zaman kalpsiz aydutlardı. Senin insanlarını hep soydular ve kullandılar. Haklısın ama bazen generalle büyük babamın dostluğunu düşünmek zevkli oluyor. Belki bir gün yine dost oluruz. İki tarafta daha güçlü olabilir. Tara sert sert, her yeni yasa, her yeni baskı bu düşü daha da silikleştiriyor diye söylendi. Kendi ırkımdan utanıyorum. Birden kendini topladı. Neyse bana kendinden söz et Vicky. Topraklarından bu kadar uzakta Johannesburg'da ne yapıyorsun? Barak Vanat Hastanesi'nde çalışıyorum. Tara Barak Vanat'ın dünyanın en büyük hastanelerinden biri olduğunu biliyordu. Burada 2400 yatak ve 2000'den fazla hemşire ile doktor vardı. Irk ayrımı olduğu için bu hastane yalnızca zenci hastalara aitti. Fakat sen çok gençsin Vicky. Benden daha gençleri var. Zulu kız güldü, sesi pek tatlıydı. Tara onun çok hoş biri olduğunu düşündü. Sonra gözleri masanın başında oturan Moses Gama'ya ilişti ve o anda Vicky'yi de her şeyi de unuttu. Sonra Vicky'nin sesiyle kendisine geldi. O büyük bir adam, geleceğimizin umudu. Tara yan gözle ona baktı. Gama'ya mahcup mahcup gülümseyen Vicky Duni Zulu'nun yüzü hayranlıkla parlıyordu. Tara korkunç bir kıskançlık duydu ve o anda bayılacağını sandı. O gece Moses'la baş başa kaldığında da kendini kıskançlık ve yaklaşan ayrılığın korkusundan kurtaramadı. Sevişirlerken ona sarılmak ve sonsuza dek ayrılmamak istedi. Daha sonra konuşurlarken adam Victoria Duni Zulu'yu nasıl buldun diye sordu. Çok şirin bir kız, zeki ve amacımıza da bağlı olduğu belli, ondan çok hoşlandım. Tarafsız olmaya çalışıyordu ama duyduğu kıskançlık adeta midesini bulandırıyordu. Onu ben davet ettirdim. Kendisi Zulu krallarının soyundan çok da sevilen biri. Hem annesinin pek çok oğlu olmuş. Yani iyi bir eş olacak. Tara güçlükle soluk aldı. Eş mi? Bunu ummamıştı. Zulularla ittifak yapmam gerekiyor. Onlar en büyük ve güçlü kabiledir. Hemen aileye, pazarlığa başlayacağım. Ağabeyim Henrik'i babasıyla konuşup anlaşması için Ladyburg'a göndereceğim. Kabileyi etkileyecek bir düğün olmalı. Henrik yaşlı adamı ikna edecektir.
Tara fakat diye kekeledi. Kızı tanımıyorsun bile. Gece onunla yalnızca birkaç kelime konuştun.
Bunun evlilikle ne ilgisi var? Adam şaşırmıştı. Uzanıp masanın üstündeki lambayı yaktı. Bana bak diye emrederek kadının çenesini tuttu. Dikkatli yüzüne baktı. Sonra iğrenç bir şeye dokunmuş gibi parmaklarını çekti. Aşağı gören bir sesle senin farklı olduğunu sanmıştım dedi. Gerçek bir devrimci, bu ülkenin siyahlarının sadık bir dostu, özveri hazır biri. Bunların yerine karşımda burjuva beyazların ön yargılarına sahip zayıf, kıskanç bir kadın buldum. Zamanımı boşa harcamışım.
Moses yataktan kalkarak giysilerini aldı, kapıya doğru gitti. Tara yataktan fırlayarak ona sarıldı, odadan çıkmasına engel oldu.
''Özür dilerim, beni affet, lütfen affet.''
Adamı bırakmadan yere çöktü. Şimdi dizüstü duruyor, adamın bacaklarına sarılmış yalvarıyordu. Bir yandan da hıçkırmaktaydı.
''Lütfen, her istediğini yaparım, beni bırakma, her dediğini yapacağım. Yeter ki beni böyle geri gönderme.''
Sonunda adam mırıldandı, ''Ayağa kalk.'' Kadın bir suçlu gibi karşısında durunca da ekledi.
''Sana bir fırsat vereceğim, bir tek fırsat, bunu anlıyor musun?''
Ağladığı için cevap veremeyen Tara başını sallayabildi. Çekine çekine uzanıp ona dokundu. Adam geri çekilmeyince de elini tuttu ve onu yine yatağa götürdü. Moses onun artık her şeye hazır olduğunu biliyordu. Verdiği bütün emirleri yerine getirecekti. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 61.